Ayrım 18.
Bir daha pöh yaptı. Ayağı fırladı, dikildi. Üzerinden çöpleri, tozu silkeledi, doğruldu, gene dikildi. Öfkesi, üzüntüsü şimdi acayip bir biçimde ortaya vuruyordu. Hiçbir şeye aldırmadan başladı hayli açık bir türkü söylemeye. En kötü yerlerini en yüksek sesle söylemeye başlarken yüzünde pek içi içine sığmayan bir hal vardı. İzak köyden bir atla geldi. Evet, en sonunda öyle olmuştu. Bucak müdürünün yardımcısından atı satın almıştı. Geisler'in dediği gibi at satılıkmış ama 240 kronermiş, yani 60 daler. At eti çok pahalanmıştı. İzak çocukken en iyi at 50 dalere alınabiliyordu. Ya almıştı atı işte. Inger gene şaşıra kalacaktı. Eski günlerde olduğu gibi gene ellerine çırpacaktı. İzak köyden haber de getirmişti. Bride Ablik satılıyormuş. Kilisenin önüne ilan asmışlar. Azıcık bir ürün varmış. Otla patates. Onu da birlikte satıyorlarmış. Belki davarı da. Bir iki baş hayvan vardı yalnız, o kadar. Inger, orasını olduğu gibi mi satıyor? Hiçbir şey bırakmıyor mu? Diye haykırdı. E nerede oturacak? Köyde. Doğruydu. Brede gene köye dönüyordu. İlk önce Axelström'ü kandırıp da orada kızıyla oturmak istemişti ama olmamıştı. Brede de kızıyla Axel arasındaki ilişkilere karışmayı aklından bile geçirmezdi. Onun için can sıkıcı bir konuk olmamaya bakardı. Yo, doğrusunu isterseniz Bride Up'daki Brede kendisi satmıyordu. Banka ile bakkal satıyordu. Yalnız görüşünü kurtarmak için Brede'nin adına satıyorlardı. Böylece adına leke gelmeyecekti. Öyle düşünüyordu. İzak'la karşılaştığında Brede hiç de üzgün değildi. Gene de telgraf hattı bakıcısıydı ya, bu düşünceyle avunuyordu. Şaşmaz bir gelirdi bu. Zamanla eski görevini de alır, bucak müdür yardımcısı falan da olurdu. Yok, sağlığı yerinde olduktan sonra korkacak bir şey yoktu. Çalışır, kendisini de, eline bakanları da geçindirirdi, öyle diyordu Brede olsa. Çocuklar da büyüyorlardı. Bir işe girip kendi yollarını tutacak yaşa gelmişlerdi artık. Öyle diyordu. Helge daha şimdiden Ringa balıkhanelerinde çalışmaya başlamıştı. Katrin de hekimin yanında çalışacaktı. Böylece en ufak ikisi kalıyordu. Bir üçüncü de yoldaydı, orası öyle ama olsun. İzak köyden daha başka haberler de getirmişti. Bucak müdürünün karısı doğurmuş. Inger birden ilgilendi. Oğlan mı kız mı? Bilmem, duymadım. Bucak müdürünün karısı da çocuk doğurmuştu demek. Kadınlar derneğinde büyük söyledikten sonra... Yoksullar arasında doğum çok oluyormuş. Kadınlara biraz özgürlük tanınmalıymış. Kendilerini ilgilendiren işlerde söz sahibi olmalıymışlar. İşte şimdi kendisi de yakalanmıştı. Evet, papazın karısı demişti ya. Türlü şey söyler ama kendisine yani. Aha! Güzel sözdü bu. Bütün köyde ağızdan ağıza dolaştı. Çok kişi de bunun ne demek olduğunu anladı. Inger de anlamıştı elbette. Bir İzak anlamamıştı. İzak kendi işinden anlardı. Artık zengin olmuştu. Büyük bir çiftliği vardı. Yalnız talihi yaver gidip kazandığı paraları iyi harcamasını bilmiyordu. Paraları bir yana koyuyordu. Eleseus daha bilgiliydi elbette. Parayı bankaya koymasını salık verdi babasına. En iyisi buydu belki ama şimdiye dek öyle yapmamıştı. Şimdiden sonra da belki hiçbir zaman yapmayacaktı bunu. Oğlandan akıl öğrenmek istemediği için değil. Eleseus aptal değildi. Bunu sonradan da göstermiştir ya. O sırada ot biçme mevsiminde orak kullanmayı denemişti ama bu işte hiç de ustalık gösterememişti. Sivert'in yanından hiç ayrılmıyordu. Bileği taşını hep ona kullandırdı. Gene de kendine güvenini yitirmiyor, tersine gittikçe daha dirençli oluyordu. Şu şakacı Sivert bile onu bozum edemiyordu. İşte bakın, bugün ikisi çayın kıyısındaki taşların üzerine oturmuşlar, su içiyorlardı. Sivert boş bulundu. Şu güzel yosunlardan toplayalım da kurutur, kaynatır, içeriz dedi. Yoksa çiğ mi içmek istersin? Eleseus, ben sana tütün veririm dedi. Uzanıp Sivert'i itti, başını omuzlarını suya daldırdı. Al sana. Sivert saçlarından sular aka aka doğruldu. İzak büyük oğlunun bu marifetini görünce Eleseus adam oluyor dedi içinden. Sonra Inger'e döndü. Hı? Eleseus temelli bizim yanımızda kalacak mı acaba? Inger yine tuhaf bir kuşkulu tavır takınmıştı. Bilmem ki dedi. Yo, hiç sanmıyorum. Kendisiyle konuştun mu bunu? Yo, evet biraz konuştum sanırım ama bence öyle. Kendisinin bir toprağı olsa, o da ne demek? Toprağı olsa da kendisi işlese. Yapmaz. Konuştun mu yani? Konuştun mu? Kendin görmüyor musun? Hayır. Ben onda hiç de işe yatkınlık göremiyorum. İzak, hak gözetir davranarak, şimdi burada oturup da onu çekiştirme bana, dedi. Benim gördüğüm her gün çok iyi iş çıkarıyor. İnger boyun eğerek, belki dedi. İzak, oğluna ne kusur buluyorsun anlamıyorum dedi. Belliydi ki kızmıştı. Günden güne işini daha iyi yapıyor, daha ne istiyorsun? İnger, evet ama eskisi gibi değil diye mırıldandı. Hele ona yelekten bir söz aç da bak. Yelek mi? O da ne demek? Kentteyken yazın nasıl beyaz yelek giyermiş? İzak bunun üzerinde biraz düşündü. Anlayamıyordu. Giyemez mi beyaz yelek dedi. Aklı almıyordu. Kadın saçmalığıydı işte. Ona sorarsanız oğlanın hakkı vardı. Canı isterse beyaz yelek giyebilirdi. Bunu dile dolayacak ne vardı anlayamıyordu. Bu konuyu kapatmak istiyordu. Ne dersin? Bir adenin o ufak toprağı onun olsa da işlese. Kim? Kim olacak Eleseus? Bride Aplik'i mi işleyecek? Yo, değmez. Gerçek şuydu ki İnger bu tasarı üzerinde Eleseus'la daha önceden konuşmuştu. Sivert'ten de işitmişti. Sivert de sır saklayamazdı. Eleseus belki birkaç yıla dek bucak müdürü olacaktı. Ya da fener bekçisi. Belki de gümrüklere gidecekti. Bilgili adama açık öyle çok yol vardı ki. Eleseus niçin olamayacakmışım diyordu. Heyerdahl neydi ki? Benim çalıştığım dairede görevliymiş o da eskiden. Güzel tasarılar. Annesi de mesleğini bırakıp kendisini ziyan etmemesini salık veriyordu ona. Onun gibi bir adamın yaban ortasında ne işi vardı? Peki ama Eleseus niye babasının toprağında böyle dedinircesine çalışıyordu? Kim bilir bir bildiği vardı belki. Doğuştan benlikliydi de ondan belki. Başkalarından geri kalmak istemiyordu. Ayrıca çıkıp gideceği güne dek babasının gözüne girerse iyi olurdu onun için. Doğrusunu isterseniz kentte bir alay ufak tefek borçları vardı. Bunları bir tahtada temizleyebilirse iyi olurdu. Saygınlığını hayli arttırırdı. Öyle 100 kronercik falan bir şey değildi bu borç. Hayli büyük. Eleseus hiç de aptal değildi. Tersine kendine göre sinsi bir çocuktu. Babasının eve doğru geldiğini görmüştü. Babası da onun pencerede oturmuş çevreyi seyrettiğini biliyordu. Onun için Eleseus şimdilik biraz pencereye sırtını döner de biraz daha sıkı çalışırsa kimseye zararı olmazdı bunun. Kendisine büyük yararı olurdu oysa. İzak söylediklerine karısının karşı çıkışına gittikçe kızıyordu. Ona sorarsanız Bride Aplik için düşündükleri hiç de kötü bir şey değildi. Daha o gün gelirken atı durdurmuş, o bakımsız topraklara şöyle bir alıcı gözüyle bakmıştı. Evet, adamının eline düşerse iyi bir yer olabilirdi. Niye değmezmiş diye sordu. Eleseus'u severim ben, kendisine yardım ederim. İnger, onu biraz olsun seviyorsan Bride Aplik'in hiç lakırdısını etme ona, dedi. Aa, ya, çünkü onun kafasında daha büyük düşünceler var. İzak da bu bakımdan kuşkuda, yelkenleri suya indirir gibi oluyor ama boş bulunup da tasarladıklarını açtığı için kendine kızıyor, artık vazgeçmez. Birdenbire, ben ne dersem onu yapacak, diyor. İnger belki ağır işitiyordur diye de sesini yükseltiyor. Evet, haberin olsun, bir daha söyleyecek değilim. Orası yolun tam ortasında, yakınında okul da var, her şeyi var. Neymiş onun kafasındaki daha büyük düşünceler bilmek isterdim. Bu oğlan beni açlıktan öldürür, öylesi daha mı iyi? Şunu da söyler misin bana, etimden, kemiğimden, kanımdan olma oğlum için, etime, kemiğime, kanıma karşı mı gelecekmiş? İzak durdu. Ne kadar konuşursa o kadar kötü olacağını anlamıştı. Soyunmak üzereydi. Köye inerken giydiği yabanlık elbisesini çıkaracaktı. Hayır, caydı. Olduğu gibi kalacaktı. Bununla ne demek istiyorsa. Sonra Eleseus'la bunu bir konuşsan iyi olur, diyor. İnger buna, sen kendin konuşsan daha iyi olur diye karşılık verdi. Beni dinlemez o. Peki öyleyse. Evin başı o. Öyle düşünmesi gerek. Eleseus sesini çıkarsın hele bir. Yalnız bozguna uğramaktan korktuğundan mıdır nedir? İzak gevşiyor. Evet, ben konuşabilirim ama, diyor. Çok işim var benim. Düşüneceğim başka şeyler var. İnger şaşkın şaşkın, ya, diyor. İzak gene çıkıp gidiyor. Pek uzağa değil, ilerideki tarlalara. Sır dolu bir hali var. Görünmemeye çalışarak gidiyor. Gerçek şu. O gün köyden üçüncü bir haber daha getirmişti. Ötekilerden daha üstün bir şeydi bu. Kocaman bir şey. Korunun ağzına saklamıştı. Çuvallara, kağıtlara sarılı duruyor işte. Orada. Açıyor, hop, kocaman bir makine. Bak, allı, mavili pek güzel bir şey. Bir alay dişi, bir alay bıçağı var. Eklemleri, kolları, vidaları, tekerlekleri var. Ot biçme makinesi. Yo, İzak o gün köye inmezdi atı almaya bu makine olmasaydı. İnger'in dikiş makinesi hiç kalırdı bunun yanında. Günün sıcağından hemen sonra çiğ düşmeye başlayıp da oğlanlar ellerinde oraklar dışarı çıkınca İzak evin yakınında ortaya çıktı. Bu gece orakları bırakın bakayım dedi. Çıkarın yeni atı, korunun ağzına getirin. Kendi de içeri girip ötekilerin çoktan yedikleri akşam yemeğini yiyecek yerde geri çark etti, geldiği yere doğru yürüdü. Sivert onun arkasından, ''Arabayı istiyorsun öyleyse ha?'' diye seslendi. Babası, ''Hayır'' dedi, yürüdü. Sır küpü şişinip duruyor. Her adamını dizini biraz kaldırıp ileri doğru fırlataraktan atıyor. Öyle bir gösterişli yürüyüşü var ki, tıpkı elinde silah falan olmadan ölüme giden bir yiğit gibi. Oğlanlar atı almış geldiler. Makineyi gördüler, şaşıra kaldılar. Yaban ortasında köyde ilk ot biçme makinesiydi bu. Allı mavili bakmaya doyum olmaz bir şey. Baba da hepsinin başı, ortada alışılmadık bir şey yokmuş, hiç aldırmıyormuş gibi bir tavırla seslendi. Takın koşumu şu makineye. Taktılar, atı sürdüler. Baba kendisi sürüyordu. O şey neyse bir brrr yaptı, otları yığın yığın devirmeye başladı. Oğlanlar arkadan geliyorlardı. Ellerinde bir şey yok. İş görmüyorlar, gülüyorlar. Baba durdu, arkasına baktı. Daha dümdüz biçmesi gerek. Bıçakları yere daha yakın getirmek için oradan buradan düğmeleri çeviriyor, bir daha deniyor. Yo, daha düzelmedi. Bıçakların çerçevesi biraz zıplıyor gibi. Ne olabilir diye baba ile oğullar tartışıyorlar. Eleseus tarifini bulmuş, okuyor. Burada diyor ki, sürerken oturacak yere oturmalıymış. O zaman daha düzgün gidermiş. Baba, aa yapıyor. Ya öyle, biliyorum diyor. Başından sonuna dek okudum. Oturacak yere çıkıyor, yeniden sürmeye başlıyor. Makine şimdi düzgün gidiyor. Derken birdenbire duruyor. Bıçaklar hiç biçmiyor. Ne oluyor şimdi böyle? Baba yerinden iniyor. Artık öyle şişindiği falan yok. Makineye doğru eğilmiş, kaygıyla, merakla bakıyor. Baba ile oğullar makineye öyle bakıyorlar. Bir bozukluk var. Eleseus elinde makinenin tarifi dikilmiş duruyor. Sivert, çivi gibi bir şey var şurada diyor. Eğilip otların arasından alıyor. Baba, tamam diyor. Sanki makineyi düzeltmek bir buna bakıyormuş gibi. Ben de bunu arıyordum işte. Şimdi de o çivinin sokulacağı deliği bulamıyorlardı. Delik neredeydi kuzum? İşte artık Eleseus kendini önemli bir kişi sayabilirdi. Kağıtta yazılı olanları okuyup anlayabilecek bir adamdı o. Ne yaparlardı olmasaydı? Deliği bulup gösterdi. Resme göre çivi şuraya sokulacak dedi. Babası da öyle ya, buraya sokulacak. Eskiden de buradaydı dedi. Yitirdiği saygınlığını yeniden kazanmak için de Sivert'i otlar arasında daha başka çiviler aramasını buyurdu. Bir takım tavırlar takınaraktan bir çivi daha olacak diyordu. Bulamadınız mı onu? Neyse, deliğinde olsa gerek o. Baba makineyi yeniden sürüyor. Eleseus, bir dakika diye haykırdı. Yanlış. Ah, Eleseus elinde resim orada öyle dikilmiş duruyor. Yasa onun elinde. Ondan kaçamazsınız. Yayı dışarı fırlıyor. E ne olmuş yani? Alttan sokmuşsun, ters sokmuşsun. Çelik yay bu. Yukarıdan bastıracaksın. Yoksa çivi gene dışarı fırlar. Bıçaklar durur. Bak resme. Babası biraz süklüm püklüm. Gözlüğümü unutmuşum, pek iyi göremiyorum diyor. Sen daha iyi görürsün. Nasıl takılacaksa sen tak. Şimdi gözlüğümü almak için eve gidecek değilim. Makine düzeldi. İzak yerine çıkıyor. Eleseus arkasından sesleniyor. Hızlı sür, hızlı. Daha iyi kesermiş öyle. Burada öyle yazıyor. İzak sürdükçe sürüyor. Her şey yolunda gidiyor. Makine brrr yapıyor. Arkasında kesilmiş ottan geniş bir yol açılmış. Düzgün. Otlar kaldırılmaya hazır. Şimdi İzak'ı evden görebiliyorlar. Bütün hatun kişiler dışarı fırlıyor. İnger, Rebekacı'yı kucağına almış. Oysa Rebekacık çoktan yürümeye başladı. İnger şaşkın şaşkın, ''İçeri gelip bir lokma bir şey yemeyeceksin mi?'' diyor. İzak, ''Hayır, işim var.'' diye karşılık veriyor. Sonra makineyi yağlıyor. Onlara, ''Ben bilimsel işlerle uğraşıyorum.'' demeye getiriyor. Gene sürüyor, daha çok ot biçiyor. En sonunda hatun kişiler geri dönüyorlar. İzak mutlu. Selenralılar mutlu. Yalnız İzak makineyi yağlamak için üçüncü duruşunda ne o? Gözlüğü cebinden yere düşüyor. İşin kötüsü oğlanlar da gördüler. Bu ufacık olayın arkasında gizli bir güç mü var nedir? Kendini beğenmişliğe karşı insanı uyaran bir şey. Makinenin tarifini okurken bu gözlüğü o gün kaç kez takmıştı? Okurken de Eleseus ona yardım etmişti. Hey Allah'ım! Okumuş olmak güzel şeydi doğrusu. İzak da artık dik kafalılığı bırakıyor, Eleseus'u yaban ortasında bir toprak işçisi yapmaktan vazgeçiyor. Bunun üzerinde artık tek bir lakırdı etmeyecek. Yo, oğlanlar o gözlük işini alaya aldılar falan sanmayın, hayır. Yalnız şakacı Sivert bir şey söylemeden edemezdi elbet. Eleseus'u kolundan çekti. Hadi gel eve gidelim, şu orakları ateşe atalım dedi. Babam artık bütün otları makinesiyle biçecek. Bu da güzel bir şakaydı doğrusu. Selanra, yaban ortasında ıssız bir yer değildi artık. İnsanlar yaşıyorlar orada. 8 kişi, büyük küçük. Ot biçme mevsiminin o kısa süresi içinde yabancılar falan da geldi makineyi görmeye. İlk gelen Brede Olsen oldu elbette. Axel Ström de geldi. Daha aşağılardan başkaları da. Evet, daha köyden bile. Yamaçların ardından Oline de geldi. O hiç eksik olmayan Oline. Bu kez de köyünden haberler getirdi. Dağarcığında dedikodu olmadan gelir miydi o hiç? Hesap sonunda Sivert dayının durumunun pek kötü olduğu ortaya çıkmış, hiçbir şey bırakmamış, hiç. Burada Oline dudaklarını büzdü. Bir ona, bir ötekine baktı. İç çekme falan yok muydu? Dam çökmeyecek miydi? İlk gülümseyen Eleseus oldu. Alçak sesle, dur bakayım, senin adın Sivert dayıdan geliyor öyle değil mi diye sordu. Küçük Sivert alçak sesle karşılık verdi. Öyle ama ondan ne kaldıysa sana verdim ben. Ne kadardı? 5-10 bin arasında. Eleseus kardeşinin taklidini yaparak "Daler mi?" diye haykırdı. Oline bunu pek yersiz bir şaka saydı elbette. Ah, kendisi de oyuna gelmişti bu işte. Sivert babanın mezarı başında kendini zorlayarak gerçekten ağlıyormuş gibi döktüğü gözyaşları boşa gitmişti. Eleseus da bal gibi biliyordu elbette kendisinin neler yazdığını. Neler neler yazmamıştı Oline'ye. Ona ömrünün son yıllarında destek olacakmış falan. Neredeydi şimdi bu destek? Ah, hepsi laf. Zavallı Oline. Bir şeyler bırakmalıydılar ona. Ömründe görüp göreceği tek altın ışıltı. Oline'nin bu dünyada pek nasibi yoktu. Kötü işlere vermişti o kendini. Evet, bir takım dalavererlerle, ufak tefek madrabazlıklarla gününü gün ediyor, geçinip gidiyordu. Bir dedikoduculukta ustaydı. Onun diline düşmekten herkes korkardı, evet. Yalnız hiçbir şey onu eskisinden daha kötü bir hale getiremezdi. Hele ölen adamın bıraktığı 5-10 kuruş hiç. Bütün ömrünce didinip durmuştu. Çocuk doğurmuş, bildiği bir iki ustalığı onlara da öğretmişti. Onlar uğruna dilenir, belki hırsızlık bile ederdi. Ne yapar eder, gene de geçimlerini sağlardı. Kendine göre bir ana. Öteki politikacılardan hiç de aşağı kalır yeri yoktu. Hem kendi çıkarını gözetirdi, hem de kendisine bağlı olanların. Yerine göre laf etmesini bilirdi. Ne yapar eder, istediğini elde ederdi. Her seferinde ya bir kalıp peynir, ya bir avuç yün. Sivert baba onu belki bir ara genç, güzel, pembe yanaklı bulmuştu ama Oline şimdi yaşlıydı, biçimsizdi, çöküntü örneğiydi. Çoktan ölmesi gerekirdi. Ölünce nereye gömülecek? Aile mezarı yok. Hayır, yabancıların, bilinmedik kimselerin kemikleri arasında yatmak üzere bir çukura indirecekler onu. Evet, sonu bu onun. Oline doğdu, öldü. Bir vakitler o da gençti. Şimdi 11. saatte 5-10 kuruş bir para kalmıştı kendisine. Evet, bir tek altın ışıltı. Şu yoksul kadın bir ara kollarını kavuşturabilecekti. Son anında eşitlik yerini bulmuş, o da ödül görmüştü. Çocuklarının uğruna dilenmiş, belki hırsızlık bile etmiş, ne yapmış etmiş, gene de geçindirmişti onları. Hep bugünler için. Ne var ki işler ters gitmişti. Sivert babanın hesaplarındaki açığı çiftlik, davar, balıkhane, ağlar zar zor kapatıyordu. Oline olmasaydı durum daha da kötüye gidecekti ya. Kendisine biraz bir şey kalması için öyle çabalıyordu ki unutulmuş bir takım şeyleri ortaya çıkarmıştı. Yıllardan beri dedikoduyla haber getirip götürmekle uğraştığı için o bunları hatırlıyordu. Yoksa saygın kişilerin canlarını sıkmamak için başkaları bunları mahsus geçiştiriverecekti. Ah şu Oline. Şimdi Sivert babaya hiç dil uzatmıyordu. Vasiyetnamesinde pek büyük bir iyi yüreklilik göstermiş. Hali de şey kalacakmış ama bakanlığın gönderdiği o iki adam ona oyun oynamışlar. Neyse. Bir gün olup Tanrı'nın kulağına gidecekmiş bunlar. Öyle diyordu Oline korkutarak. Tuhaf değil mi? Vasiyetnamede adının geçmesini hiç de gülünç bulmuyordu. Ne de olsa bir onurdu bu onun için. Ona benzer başka kimsenin adı geçmiyordu. Selanra'dakiler yedikleri bu tokadı sabırla karşıladılar. Pek de hazırlıksız değillerdi. Yalnız Inger bir türlü anlayamıyordu. Sivert dayı öteden beri öyle zengindi ki. Oline, İsa'nın da Tanrı'nın da karşısına gene de dimdik zengin çıkardı ama soydular onu diyordu. İzak tarlalarına gitmek üzereydi. Oline, yazık ki gidiyorsun İzak dedi. Senin şu yeni makineyi göremeyeceğim demek. Yeni bir makinen varmış öyle diyorlar. Evet. Evet, herkesin ağzında. 100 oraktan daha çabuk biçiyormuş. Neler yok sende neler. Varlıklısın, zenginsin çünkü. Bizim orada Priest'in de 2 saplı yeni bir sabanı var ama senin yanında o ne kalır ki? Bunu ben onun yüzüne de söylerim. İzak, Sivert gösterir sana makineyi. Babasından daha iyi işletiyor dedi. Gitti. İzak gitti. Öğleyin açık arttırmayla satış var Breidablik'te. Oraya gidiyor. Anca vakti var. Orasını almayı düşünmüyor artık ama açık arttırmayla satış. Şu yaban ortasında ilki bu. Gitmemek tuhaf olur. Maneland'a iniyor. Barbro'yu görüyor. Bir merhaba deyip geçecek ama Barbro ona sesleniyor. Aşağı mı iniyordunuz diye soruyor. Evet diyor İzak. Yeniden yoluna koyulacak gibi yaparaktan. Kızın baba ocağı satılacak olan. Onun için böyle kısa bir karşılık vermiştir. Barbro satışa mı gidiyorsunuz diye soruyor. Satışa mı? Vallahi şöyle biraz aşağı iniyordum. Aksel nerelerde? Aksel mi? Bilmem vallahi. Aşağı satışa indi. Herkes gibi o da sudan ucuz bir şeyler ele geçirmeyi umuyor sanıyorum. Barbro hantal bir şey olmuştu şimdi ama dili zehir gibiydi. Satış başladı. İzak bucak müdürünün seslenişini işitiyor, büyük bir kalabalık görüyor. Yaklaşınca bakıyor, hepsini tanımıyor. Başka köylerden gelenler de var. Bire de en süslü giysilerini giymiş, ortalıkta dolaşıp duruyor. Eskisi gibi herkesle çene çalıyor. İzak, demek satışa sen de teşrif ettin. Sağ ol, sağ ol. Ya bunca yıllık komşuyuz, ahbabız. Birbirimize bir tek kötü lakırdı söylememişizdir. Bire de gittikçe acınaklı bir hal alıyor. Ya insanın yaşadığı, işlediği, alışıp sevdiği bir yerden ayrılması ne tuhaf oluyor. Ama kader böyle istedikten sonra insanın elinden ne gelir ki? İzak onu avutmaya çalışarak, belki böylesi daha iyi olur senin için diyor. Bire de lakırdığı onun ağzından kaparak, ah diyor. Doğrusunu söyleyeyim mi sana? Bence de öyle. Hiç üzülmüyorum, zerre kadar. Burası bana servet kazandırdı diyemem. Ama bundan sonra kazanacağım belki. Küçükler büyüyor, baba ocağından ayrılıyor. Evet, yenisi yolda ama gene de... Derken Bire de birden haberi veriyor. Şu telgraf işini bıraktım ben. İzak, ne diye soruyor. Telgraf işini bıraktım ben. Bıraktın mı? Ya, yılbaşından beri. Neye yarıyordu ki? Diyelim işim var, bir yere gideceğim. Bucak müdürünün ya da hekimin arabasını süreceğim. Hayır, ilk önce telgrafa bakacaksın. Yo, ne akıl var bu işte ne mantık. Vakti olan için oldukça iyi bir iş ama... Hemen hemen bedavaya dere tepe telgraf peşinde koşmak Brede'nin yapacağı iş değil. Kaldı ki telgrafçılarla da atıştım. Gene hiç yoktan kavga çıkardılar. Bucak müdürü çiftliğe verilen fiyatları bir daha bir daha söylüyor. Birkaç yüz dolar değer biçmişlerdi. Bu parayı buldu ama yavaş yavaş daha da yükseliyor. Her seferinde 5-10 kurene artaraktan.